TR724 YouTube kanalındasınız. Bülent Korucu'nun yazdığı Marmaris Balonunu Patlatan AKP'li başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 15 Temmuz'un esrarını koruyan noktalarından biri de o gece Marmaris'te yaşananlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmak için gittiği öne sürülen ve bu gerekçeyle ceza alan askerlerin yaşadıkları ve onlara izafe edilen suçlar. Üzerinden 4 koca yıl geçmesine rağmen çelişkiler yığın halinde önümüzde duruyor. En büyük soru işareti Tim'in Marmaris'e gelme saati. Erdoğan ilk günden itibaren Marmaris'te 15 dakika daha kalsaydım öldürülecektim diyor. Taraftarlarının mistik abartılarla örgülediği bir kahramanlık hikayesine Erdoğan'ın ihtiyacı vardı. Ancak birçok konuda olduğu gibi rivayetlerle gerçekler birbirine uymuyor. Meclis FETÖ Araştırma Komisyonu ve mahkeme tutanaklarındaki tanık beyanlarına göre Cumhurbaşkanı 00:15 ila 00:30 arasında Marmaris'ten ayrıldı. Bu noktada hiçbir ihtilaf yok. Yine pek çok tanık saat 1 civarında 3 helikopterin geldiğini, baskın yaptığını ve sağa sola ateş ettiğini anlatıyor. Tanıklardan biri o gece otelde Erdoğan'la görüşüp halkı sokağa çağırın talimatını ilk ağızdan alan AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, sıcağı sıcağına verdiği röportajda yukarıdaki bilgiyi defalarca teyit etti. Şöyle diyor Öztürk, Tayyip Bey'i saat 00:15'te tahliye ettikten sonra önce Okluk Koyun'da kaldığını zannetmişler. Orada zaman kaybetmişler. Bizim oraya geldiklerinde 45 dakika önce Tayyip Bey'i göndermiştik. Ben ve beraberimdeki 2000 kişi Marmaris'e vardığımız zaman otele baskın yaptılar. Cumhurbaşkanının ekibi oradaydı. Ahmet Nesin'in kamuoyuyla paylaştığı bazı soruşturma evrakları üzerinden devam edelim. Ambulans sürücüsü Kubilay Direksiz, 30 Ocak 2017 tarihli duruşmada müşteki ifadesinde şunları söylüyor. Gece 1:00 gibi komuta merkezimizden telefon geldi. Turban Otel'de silahlı çatışma ve yaralılar olduğu ve acil gitmemiz gerektiği söylendi. Doktor ve hemşire indi, ben araçta beklemeye devam ettim. Beklediğim yerde otelin giriş kapısında bir tane helikopter sabit şekilde havada bekliyordu. Aynı duruşmada ambulanstaki nöbetçi doktor Sebahattin Barış Kurt da sürücü Direksiz'i doğrular şekilde konuştu. Yargılanan ve mahkum olan askerlerle ilgili tutanaklarda ise 3 helikopterin Marmaris'e gitmek için Çiğli üssünden 02:15'te kalktıkları ve ilk helikopterin 03:03'te Marmaris'e vardığı yazıyor. Saat 01'de oteldeki kişileri yaralamaları için Marmaris'e ışınlanıp İzmir'e geri gelmeleri gerekiyor. Marmaris'le ilgili karanlık noktalardan biri de şehit polislerden en azından birinin keskin nişancı atışıyla ölme ihtimali. Helikopterleri püskürtmek amacıyla bölgeye sevk edilen yerel polislerden birinin ifadesi bu açıdan oldukça önemli. Çetin Şahan, 16 Temmuz 2016'da verdiği resmi ifadesinde siper aldık, ateşin geldiği yön otel yönüne doğru sol tarafta bulunan Caprice Otel'in çatı katından ve yanında bulunan ismini şu an hatırlamadığım otelin çatı katından seri ve devamlı olarak bize ateş ediliyordu, diyor. Arkadaşı polis memuru Nedip Cengiz Eker'in şehit oluşuna tanıklık eden Şahan'ın asıl önemli sözleri şunlar. Bulunduğum konum itibarıyla da karşı ateşin geldiği yönü ne şekilde ateş edildiğini net olarak gördüm. Karşıdan yapılan atışlardan hiçbiri rastgele, gelişi güzel yapılmış atışlar değildir. Gerek karşı tarafın yerleşimi, gerek aldıkları düzen, gerek atış şekilleriyle oldukça profesyonel ve planlıca düzenlenmiş bir saldırı olduğu net gerçektir. Yaralanan Necip Cengiz Eker rastgele bir mermiyle yaralanmamıştır. Kendisinin de elinden yaralanmış olması keskin nişancı atışı ihtimalini güçlendiriyor. Söz konusu beyanlar, otelin çatı katında tertibat alan keskin nişancıların varlığına işaret ediyor. Tıpkı onlarca tanık beyanına rağmen sonradan şehir efsanesi diyerek örtbas edilen Boğaziçi Köprüsü'ndeki sniperlar gibi. Tıpkı Jandarma Genel Komutanlığı önünde sanıkların silahlarıyla hayatını kaybetmediği kesinleştikten sonra peşine düşülmeyen 8 sivil şehit gibi. Saat 03:03'te gelen ve otelin yerini bile taksiciye soran Tim'in kaşla göz arasında çatılara çıkıp oradan keskin nişancı atışı yapmaları imkansız. Zaten kimse de onlara böyle bir isnatta bulunmuyor. O halde Çatıdan polislere ateş açan keskin nişancılar kimlerdi? Olayın bundan sonraki hali daha karanlık, zira Gazi polis Çetin Şahan 19 Temmuz'da, yani bu ifadeden sadece 3 gün sonra bir cinayete kurban gitti. Sabah 06'da işe gitmek için evinden çıkan Şahan, 5 kişilik bir Gürcü çetenin saldırısına uğradı. Şahan'ı boğazından bir ve karnından 3 bıçak darbesinden sonra arabayla 3 kere üzerinden geçerek katlettiler. Kayıtlara otomobil gaspı olarak geçirildi. Oysa olayın hiçbir unsuru gaspa benzemiyordu. Otomobil hırsızları sürü halinde dolaşmaz. Ayrıca sahipsiz yüzlerce otomobil dururken içinde sürücüsü olan alelade bir otomobili çalmaları da mantıksız. Diyelim canları çekti, onu çalmak istediler. Neden üstüne bir de katil olmayı göze aldılar? Hırsızlık, gasp ve insan kaçakçılığı sabıkaları vardı, ancak bu ilk cinayetleri. Boğaz ve karın boşluğu öldürmek kastıyla bıçaklamak için olabilecek en öncelikli yerler. Garanti olsun diye 3 defada otomobille üzerinden geçmişler. Şahan 3 gün önce verdiği ifadenin bedelini canıyla ödemiş olabilir mi? Ne yazık ki diğerleri gibi bu sorunun da peşine düşülmedi. 15 Temmuz'la ilgili hangi dosyanın kapağını kaldırsanız tel tel döküldüğünü görürsünüz. Yazdıklarım Marmaris dosyasının küçük bir sayfası. MAK timini saat 02.15'e kadar Çiğli'de bekletip Erdoğan ayrıldıktan 3 saat sonra gelecek şekilde gönderen iradeyi deşifre etmeden ne bu parçayı ne de 15 Temmuz'un tamamını çözebiliriz. Timin başındaki Tuğgeneral Gökhan Sönmez Ateş, maske inince kralıma karşı savaştığımı anladım. O sivil değil bir asker demişti duruşmada. Bu tarife uyan biri geliyor mu aklınıza? Diyor Bülent Korucu TR724'deki köşesinde.